Server-i Enbiya, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin al ve ashabının, Enbiya-i İzam, Sadat-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına, makamında, vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin, geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerimiz, hayırlı vakitler olsun. Geçen haftaki sohbetimizde muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti adlı eserinin ikinci cildinin ihtiva ettiği konuları konuşmaya başlamıştık ve ilk konu hizmetti. Yani hizmet neydi? İnsanın gerçekten o nefsaniyetten, kendi egosundan, her şeyi kendi merkezli olarak düşünmesinden kurtulup bir ikramla, ihsanla mahlukata yönelmesi diye ifade edilmişti. Tabii bu hizmet başlığının altında da hayli alt başlıklar var. Belki de manevi hizmetlerin başında kıymetli kardeşlerim, Hakk'a davet dediğimiz bir ana gündem var. Şimdi tabii bu konuları konuşurken zaman zaman hocam şimdi hepimiz sokağa çıkıp davet mi yapacağız? Daveti önce kendimize yapacağız. Şöyle zaman zaman başımızı ellerimizin arasına koyup şöyle bir kendimize bir İslam daveti yapacağız. Ey filan, İslam'ın neresindesin? Farzlarla ilişkin nasıl? Haramlarla bir alakan var mı? Sünnetlere bir düşkünlüğün var mı? Daha farklı farklı içimize hayli sorular sorabiliriz. Sonra bu daveti ailemizin içinde yaparız. Sonra bu daveti çok farklı şekillerde yaşadığımız muhitlerde elhamdülillah bugün dünyanın çok daha uç noktalarına Türkiye'mizin İslam'ı taşıyan insanları var. Davet deyince hemen hatırınıza gidip insanı karşımıza alıp da sana İslam'ı anlatıyorum değil. Yani bize bakan insanlar bizden İslam'la ilgili bir güzellik akmalı onlara. Bazen bir tebessümümüz, bazen bir selam vermemiz, bazen bir hediyemiz. Bunların hepsi davettir. Hani davet deyince bazıları şöyle anlıyor. Hocam ben yoluk sokağa çıkacağım. Herkese İslam'a mı davet edeceğim? İnsanları İslam'a gelin diye o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hani hicretin 6. yılında dünya liderlerine bir İslam'a daveti var. Nasıl daveti var? İslam olun, kurtulun. Kimdi bu davetlerin muhatabı? Bizans kralıydı. Kimdi bu davetin muhatabı? Mısır mukavkısıydı. Kimdi bu davetin muhatabı? Pers imparatoruydu. Evet, bugünün süper güçlerine de şöyle yüreği dolu, sözü böyle hani derler ya kurşun gibi içeri girecek davetçiler lazım. İslam ol, kurtul. Gerçekten şu anda dünyaya hakim olan zulümlerden kurtulmanın tek yolu, evet bu dünyayı idare edenlerin de İslam'la buluşması. İslam'la buluşmadıktan sonra önce kendilerine zulmediyorlar, sonra da ülkelerine zulmediyorlar, sonra da insanlığa zulmediliyor. Farklı şekillerde. Zulüm illaki silahlı olmuyor. Ekonomik alanda zulmediyorlar, kurdukları düzenlerle zulmediyorlar, ediyorlar. Onun için davet konusu hiç gündemden düşmeyen bir konudur kıymetli kardeşlerim. O bakımdan böyle bir giriş yapmak durumunda kaldım. Tabii muhterem hocamızın okuduğu ayet-i kerimeler de bize ümmetin üzerine böyle bir vücuttan bahsediyor ayet-i kerimeler. Yani Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman sohbetlerimizde ifade ediyoruz. Bu 90 küsur yerde Cenab-ı Hak doğrudan ey müminler diye hitapları var. Ey müminler, Allah'a karşı nasıl takva sahibi olmak gerekiyorsa o şekilde takva sahibi olun. Hani bir önceki sohbetimizde arz ettiğim gibi dikenlere batmadan yürüme gayreti içinde olun. Gözünüze batmadan, dilinize batmadan, malınıza batmadan, ailenize batmadan, bak hepsi bunların takva alanları. Evet, malımız bir takva alanı, yüzümüz bir takva alanı, dilimiz bir takva alanı, evlad-ı uyarımız bir takva alanı. Şeytan ortak oluyor onlara, malımıza ortak oluyor. Onun için de Cenab-ı Hak hakka tükati, yani takvanın en kamili nasılsa o şekilde takva sahibi olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Emir bu. Peki bunu gerçekleştirmek için ne yapmak lazım? Bunu da gerçekleştirmek için de Allah'ın size uzatmış olduğu o rahmet ipine Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Kur'an'a sarılırsak gerçekten kıymetli kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim tabii mucizül beyan diyoruz. Burada tefsir hocalarımız var. Yani Kur'an'ın beyanını, ifadesini başka insanlar yapamıyor. Beyanda bütün insanlığı aciz bırakan bir ilahi kitap. Hakk'ın kelamı çünkü. Hakk'ın kelamı ile kulun kelamı bir olmaz şüphesiz. O mucizül beyan dediğiniz ilahi kelamda öyle incelikler var ki Cenab-ı Hak bazen bize zikre sarılın buyuruyor. Kur'an'ı okuyun diyor. Burada da ne kadar ince bir tabir. Allah Teala'nın size uzatmış olduğu o ipe sımsıkı tutunun. İpe, ip. Rabbimiz sanki bize mekandan münezzeh olan Rabbimiz bize bir felah ipi, bir saadet ipi, bizi cennete taşıyan bir uzattı da o ipe sımsıkı yapışırsak o ip bizi önce dünyada güzelliklere, ahirette cennete, sonra da cemalullah'a taşıyacaktır. O ipe tutunan kurtuluyor. Cenab-ı Hak sımsıkı tutun diyor ama bak, itisam. Böyle öyle ucundan değil. Hani bir ipi bazen yarış yaparlar çocuklar böyle, iki taraftan böyle ipi çekerler birbirlerine. Güçlü olanlar diyor ki yani parmaklarım kanasa bu ipi bırakmamdır. Yani çekersiniz de beni iple beraber çekersiniz der yani. Hani çekiyorlar nasıl olsa artık ip oraya gitsin demez. Çekeceksen beni iple beraber çek yani ipi bırakmam. İşte Cenab-ı Hak da bize Allah'ın size uzattığı o rahmet ipine, merhamet ipine, felah ipine sımsıkı sarılın ve hep beraber ama. Biriniz değil, hep beraber sarılın. Sakın parçalanmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimeti iyi hatırlayın. Sizler birbirinize düşmandınız da Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Sonra Allah'ın nimetiyle birbirinizle kardeş oldunuz. Birbirinizi tanımazken, bilmezken şu cemaatten kaç kişi acaba birbirini hani akraba olarak tanıyordur? Bizi buraya toplayan nedir? Cenab-ı Hakk'ın kitabıdır, kelamıdır. Habibi edibidir değil mi? Onun için Cenab-ı Hak parçalanmayı sımsıkı hep beraber sarılın. Zira siz birbirinizi tanımazken Kur'an sizleri birbirinize kardeş yaptı. Din kardeşi yaptı. Değil mi? Sonra yol kardeşi yaptı. Evet. Mezhep kardeşi yaptı. Meslek kardeşi yaptı. Böyle kardeşlik kardeşlik içinde bir hayli kardeşler olduk yani. Onun için ihvan diyoruz değil mi? Bazen ne güzel bir kelime. İhvanül müslümin. Müslüman kardeşler. Hani onu başka manada kullananlar var ama o kelime bize ait yani. Elbette ki Müslümanlar bir aradaysa kendilerini ancak böyle Müslüman kardeşler olarak ifade edecekler yani. Sonra sizler İslam'dan evvel bir çukur kenarındaydınız da Allah sizi o çukurdan kurtardı. Bak Allah sizlere ayetlerini böylece açıklıyor ki hidayete ulaşasınız. Sonra da içinizden bir grup, bir cemaat insanları daima hayra çağırsın, iyiliğe emretsin, kötülükten alıkoysun, ancak bunlar kurtulurlar. Yani iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan ve insanları hayra. Hayır genel manada İslam'dır. İslam'dır, dindir. Onun içinde birçok şeyler vardır hayır kelimesini ifade eden. Güzel kelime hayırdır, infak hayırdır, affetmek hayırdır. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de hayır kelimesi olarak. Ama daha geniş manada hayır dediğimiz zaman akla gelen ilk hayır Allah'ın dinidir. Dolayısıyla da sizin içinizden insanları İslam'a, İslam olduktan sonra da İslam'ın içindeki maddi ve manevi güzelliklere çağıran, insanlara iyiliği hatırlatan, kötülüklere de engel olan bir cemaat olsun ki onlar felahı bulsunlar. Sonra da sakın Allah Teala'nın emirleri geldikten sonra sağa sola savrulanlar gibi olmayın. Kalbi savrulmuş, amelleri savrulmuş, hayatı savrulmuş. Niye? Ta yukarıda bir ayet geçti. Müslümanlar olarak can verin diye. Sonra da Öyle bir gün gelecek ki o gün yüzlerin bir kısmı beyaz olacak, bir kısmı da simsiyah olacak. Allah kendilerine dubbada büyük rahmetler versin. Belki daha önceki sohbetlerimde de arz ettim. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin hemen hemen her sohbette tekrarladığı bir ayeti kerimeydi bu. يَوْمَ تَبْيَطُّ وُجُوهُ وَتَسْفَدُّ وُجُوهُ O gün yüzler vardır, simsiyah olacaktır. Derisi siyahtır ama yüzü beyazdır. Derisi beyazdır ama yüzü siyahtır. Siyahlık beyazlık deriyle ilgili değil. Siyahlık beyazlık yüzün verdiği intiba ile ilgili. Hakikaten bir kahyanın sözü vardı. Bazı insanların yüzüne bakıyorsun Nemrut gibi, bazı insanların yüzüne bakıyorsun melek gibi diye. İkisi de aynı yüzü yani. Aynı göz, aynı burun, aynı kulak. Ama bakıyorsun bir yüze, gidip kucaklaman gerekiyor. Bir yüze de bakıyorsun, aman ya Rabbi diyorsun, kurtulayım buradan. Netice aynı şekil, şekil olarak aynı. Ama fark ne? Fark kalbin yüze aksediş intibağı. Evet. Kalpler güzel olursa, ameller güzel olursa yüze öyle güzellik oluyor. Nuruhum yes'a beyne idihim. Onların nurları önlerinde parlar gider böyle. Ve bu ayetle ilgili olarak Hazreti bu ayeti okur. Sonra da bir de bunun zıttı var bilirsiniz derdi. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِ O kıyamette, o dehşetli günde bazı mücrimler, günahkarlar da simalarından tanınacaklar. Nasıl şu dünya hayatında insanların yüzüne baktığımız zaman zahiri olarak bazen hatta bölgeleri bile söylüyoruz veya milletleri daha rahat söylüyorsunuz. Üsküdar meydanına inseniz birçok insanın yüzünü maddi olarak %90 tutturursunuz. Bu Karadeniz'i dersiniz, bu Orta Anadolu dersiniz. İnsanlar dünya hayatında yüzlerinden tanınıyorlar. Hatta biraz daha iddialı bir şey söyleyeyim. Üsküdar meydanına inseniz yanılma payınız var ama kaç insanın yüzünde namaz ve secde izi var, kaç insanda bu yok onu bile tespit edersiniz. Niye? سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ اَسَرِ السُّجُودِ Onların simalarında secdeden dolayı bir güzellik vardır. Onun için hakikaten Rabbimize dua edelim. Ahirete vardığımızda inşallah melekler bizi yüzümüzden tanısınlar. Bu mümin desinler yani. Onun için ayet-i kerimede buyurulan ne? O gün yüzler vardır, bembeyazdır. Yüzler de vardır, simsiyahtır. Önce o yüzleri siyah olanlara denir ki, yahu siz imandan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğinizin karşılığı olarak azabı tadın bakalım. Ama yüzleri bembeyaz olanlar da Cenab-ı Hakk'ın rahmeti içinde kalırlar. Ve onlar orada da ebedi kalıcılardır diye ayet-i kerime geçiyor. Peki bu ayetlerde ana mesajımız neydi? Konumuzla ilgili olarak ana mesajımız bugün hakkın, hakikatin, güzelliğin davetçileri olmak. Ona da Allah kendilerine hayırlı ömür versin. Muhterem Osman Efendi Üstadımız hakka davet başlığını koymuş. Ve şöyle ifade ediyorlar. İnsanları hayra çağırmak, yanlışlarını düzelterek bilmedikleri doğruları öğretmek, maneviyatlarını takviye edip gönül alemlerini Hakk'a yönlendirmek onlara yapılabilecek en büyük hizmettir. Hani bir önceki sohbetimizde hizmet ana başlığını konuşmuştuk. Hizmet diğergen bir ruhla Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına yönelmek demiştik. Bu yönelişte en önemli husus insanın gerçekten gönül dünyasına yapılan hizmettir. Bir bardak su vermek, önüne bir lokma ekmek koymak, açıksa üzerine bir elbise ikram etmek, bunlar hepsi güzeldir. Ama insanın fani varlığına yapılan hizmetlerdir. Elbette o da önemlidir. Cenab-ı Hak bir hastayı ziyareti, bir susuza su vermeyi, bir açı doyurmayı sanki kendisine ikram edilmiş gibi kabulleniyor. Evet. Bir kimseye bir lokma ikram etseydin bana ikram etmiş olacaktın. Bir susuza bir bardak hele şöyle sıcak günlerde birisine bir bardak su ikram etseydin onu bana ikram etmiş olacaktım. Yani şu fani varlığımıza yapılan her türlü hizmet elbette ki güzel. Ama insan fani bir varlık değil ki sadece. Bir de ebedi bir varlık. Öyleyse o ebediyetini inşa edecek olan hizmetse onun gerçekten gönlünü maneviyatla doldurmak, ondan sonra onu salih amellerle buluşturmak, daha ötede belki daha da ince düşündüğünüz zaman o ona kendi ruh dünyasında, iç aleminde bir yolculuk yaptırmak. Yani imandan İslam'a, İslam'dan ihsana doğru böyle onun yolculuğuna her kademede bir hizmet sunabilmek. Bir sohbete götürürsünüz, o da bir hizmettir işte yani. Bir kitap verirsiniz, o da onun manevi dünyasına bir hizmettir. Özellikle şu ayeti kerime, tabii bu sohbetin belki ilk hatıra gelen ayetlerinden biri. Nedir o da? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَاَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Her şeyden önce ben Müslümanım diyen, sonra da salih ameller işleyen, yani ben Müslümanım diyor ama ameli hayatında bu görülmüyor. Yani hayatında İslam'ın amel tarafı güzel bir şekilde görülen, sonra bundan sonra insanları Allah'a davet edenden daha güzel kim vardır? Soru böyle geliyor. Ama bu şu demek, en güzel insan kimdir hakikatinde? En güzel insan bir ben Müslümanım diyen, sonra amelleri güzel olan, sonra da insanları Allah'a davet eden. Güzel insan bu. Evet. Üç merhale halinde. Eğer birisi eksikse eksik gerçekten. Ben Müslümanım diyor ama kalmış orada. Amel yok. Bir ilim meclisine katılmıştım. Çok güzel orada bir tasnif yaptı bir hoca efendi, Allah razı olsun. Cenab-ı Hak ilimsiz ameli, amelsiz ilmi kabul etmez. Amel ilme dayanmalı. Yani sahih ilme, yani Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah'ın ilmine dayanmalı amel. Amel ilme dayandığı gibi ilim de amelle kendini göstermeli. Amel yok, ilim var. Müsteşriklerde de var. Bilgi çok. Ama amel yok, iman yok. Öbür taraftan amel yapıyor ama zemini yok yani. Neyi yaptığını, nasıl yaptığını bilmiyor. Nabız için bilgi lazım, oruç için bilgi lazım, infak için bilgi lazım, zekat için bilgi lazım. Onun için İmam Rabbani burada biraz farklı bir konuya temas ediyorum. Buyuruyor ki, eğer sen bir seyri süluk dediğimiz manevi bir terbiye yoluna girdiysen, dört merhalesi var bu işin. Bir, akiden ehli sünnet akidesi olacak. Önce bir akideni düzelteceksin. Yanlış itikatlardan tertemiz bir itikada ulaşacaksın. İki, fıkhını bileceksin. Ne demek fıkhını bilmek? Hayatın hangi alanında farz mı, vacip mi, sünnet mi, müstehap mı, mübah mı, Allah muhafaza, haram, mekruh, müfsit, müminin hayatına bulaşmayacak şeyler. Ama yukarıdaki beş güzellikse farz, Hakk'ın çok sevdiği bir şey. Kulu Hakk'a yaklaştıran şey. Vacip aynı şekilde. Sünnet, Resulullah'a sizi yaklaştıran husus, değil mi? Öyleyse farz, vacip, sünnet, müstehap, yine Hakk'ın ve mübah. Sarı çizgi diyelim adeta, Allah'ın müsaade ettiği bir şey. Bu beş şey bizim için mübah, güzel yani. Ama farz, farz. Peki onun altındaki haramsa asla ne elimizin, ne dilimizin, ne gözümüzün, ne malımızın bulaşmayacağı bir şey. Allah'ın kesin hududu. Dolayısıyla da her Müslüman yaptığı hayatın neresindeyse, bütün hareketlerinde bu sekiz nottan birisi düşülüyor. Zaman zaman söylüyorum, şu suyu Bismillah deyip sağ elimle içersem hayatıma bir sünnet yazılıyor. Ama bu suyu ben farkına varmaz sol elimle içersem o da orada mekruh yazılıyor. E hocam ne olacak, sol elle içsen ne olur? Ya Allah bir peygamber göndermiş. O peygamber de sahabesine sağ, bak ben sağ elimle içiyorum, siz de sağ elinizle içiniz diyor. Niye diyor? Allah peygamber göndermiş bunun için. Demek ki öylesi güzel. Öylesi güzel ki güzellerin güzeli peygamber öyle yapmış yani. Sen niye ona muhalefet ediyorsun ki? Mantık yürütüyorsun. O da hocam sol elle içsem ne olur? Sol elle içersen peygamber evladım sağ elinle içti hayatta olsa. Yok ben sol elimle içeceğim der misin ona? Hocam çok mühim mi bunlar diyorlar bazen bizim ilahiyatçılar. Ne fark eder diyorlar. Çok şey fark eder. Çok şey fark eder kıymetli kardeşlerim. Hele hele bir de gönlen itiraz ederseniz, Resulullah öyle yapmış ama ben böyle yaparım derseniz, öbür alemde karşılayacağınız muameleyi düşünün. Çünkü Cenab-ı Hak açıkça bize buyuruyor ki, o peygamberin emrine açıkça muhalefet edenler, başlarına büyük bir belanın, musibetin gelmesine hazır olsunlar. Onun için Allah'ın Resulü bizim için neyi güzel gördüyse o güzeldir. Yapamasak da onun güzelliğine itiraz etmemek gerekir. Yapamadığımız zaman da istiğfar etmemiz gerekir. Seyri sülük yoluna giren insanların da her şeyden önce akidesini düzeltmesi, sonra fıkhını bilmesi, sonra bildikten sonra amel etmesi onlarla. Biliyorsun farz-ı vacibi sünneti ama hayatında yok. Onlar da bir vasıta çünkü. Sonra da tezkiye dediğimiz, tasfiye dediğimiz manevi eğitim yoluna girmesi. 4 maddelik bir seyri sülük programı. Akide, fıkıh, amel ve kalp tasfiyesi ve nefis tezkiyesi. Evet, esas bir insanın hak katına ulaştıracak ana program budur. Akidesi düzgün olacak, fıkhını güzelce bilecek, sonra bildiği fıkhı güzel bir şekilde hayatına yansıtacak. Malıyla, canıyla, gözüyle, diliyle ilgili ne gibi yükümlülükler varsa onları yerine getirecek. Ondan sonra da kalbini de tasfiye edecek, nefsin de baskılarından kendini kurtaracak. Ondan sonra da insanları Allah'a davet edecek. O zaman en güzel insan haline gelecek. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ İnsanları Allah'a davet eden, salih ameller işleyen, ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir ki? Onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlık tarihinde davetini en güzel yapan ve bütün insanlığa daveti şamil olan Resulullah Efendimiz. Ben bütün alemlere gönderildim diyor. Geçmiş peygamberlerin davetleri bazen kavimlerle sınırlı, bazen yaşadıkları coğrafyalarla sınırlı. Ama Allah Teala Habibi edebini bütün aleme, insanlara da davete ulaşmış, cinlilere de davete ulaşmış, hatta başka varlıklara, bilemediğimiz varlıklara da davete ulaşmış ki cemadat dahi sen Allah'ın Resulüsün demiş. Evet. Ebu Cehil'in elindeki kumlar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah demiş. Tarih bunu tespit etmiş yani. Şifa-i Şerif'te var. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada kendisi bütün insanlığa davetçi olduğu gibi onun ümmetinin de bütün insanlık için bir vazifesi var. Ne demek hocam? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs. Siz bütün insanlık için seçilmiş bir ümmetsiniz, İslam ümmeti. Ama şimdi kendimizden haberimiz yok. Sözümüz kendimize geçmiyor maalesef. Ama Cenab-ı Hak bize siz bütün insanlık için seçilmişsiniz diyor ya. Hangi ırktan, hangi dilden, hangi coğrafyada olursa olsun, yerde gökte, nerede insan varsa siz oraya Allah'ın dinini ve Resul-i Kibriya'nın güzelliğini taşımak durumundasınız. Böyle bir misyonumuz var. Ama önce onu kendi dünyamızda kuracağız inşallah. O bakımdan Resulullah Efendimiz buyuruyorlar, bildiğiniz bir hadis-i şeriftir bu. Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hakk'ın senin vasıtanla bir kişiye hidayete erdirmesi en kıymetli dünya nimeti sayılan kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Bu hadisin nerede olduğunu hatırlarsınız. Hayber'in fethi sırasında, Hayber'de Yahudiler vardı o zaman. Bir kale içindeler. Hazreti Ali Efendimiz hemen şöyle kalenin kapısını omuzlayıp içeri gireyim diyor. Resulullah Efendimiz yavaşlıyor, Ali diyor. Bak şimdi içeri girdin mi ganimetler olacak vesaire sabret. Biz sadece kalelere girmeye değil, insanları hidayetle buluşturmaya memuruz. Yavaş ol. Sonra onlara davet edersin. Senin vasıtanla bir tek insanın İslam'la buluşması veya İslam'la buluşan bir insanın senin vasıtanla İslam'ın bir güzelliğiyle buluşması senin için bütün dünya nimetlerinden daha hayırlıdır buyuruyor. Dolayısıyla da kıymetli kardeşlerim, İslam'ı bir başka yöreye taşımak gerçekten hepimizin ana görevidir. Ama dediğim gibi sohbetimin başında, hocam hemen şimdi çıkıp sokakta herkese davete mi başlayacağız? Hayır. Elbette ki onun da kendi yöntemleri var, usulleri var. O usuller neyse, Allah Resulü neyi nasıl yaptıysa bizler de onun sebeplerine sarılacağız. Ama bu şu demektir, İslam sadece bende kalmasın. Benim Müslümanlığım bana yeter değil. Benim Müslümanlığım bir başka yüreğe ulaşmalı ama güzel Müslüman olmalıyım ve güzel Müslümanlığım bir başka yüreğe ulaşmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor, hidayet yoluna davet eden kimse ona tabi olanların ecirleri kadar ecir alır. Bu kendisine tabi olanların ecrinden bir şey de eksiltmez. Allah muhafaza, kötü bir yola davet eden kimse de kendisine tabi olanların günahları kadar günah alır. Yani siz hidayet yolunu açarsanız, o yolda insanlar yürüdükçe sizin de hanenize böyle damla damla hayırlar düşer. Allah muhafaza, bir kötü çığır açtıysanız, bir günah yolu açtıysanız kabirde defteriniz kapanmaz. Bazen böyle kıymetli kardeşlerim, gıpta ettiklerim ve üzüldüklerim oluyor. Niye gıpta ediyorsun hocam? Geçenlerde böyle bir gün Erkam'da Kabe Radyosu'nu bir açayım dedim ekranını. Muhammed Eyüp diye bir zat vardı Medine'de. Türkler çok severlerdi onu. Böyle gürür gürür bizim Manavga şelalesi gibi akardı okuyuşu. O Muhammed Eyüp geldi derlerdi. Muhammed Eyüp öleli 6-7 sene oldu. Böyle açtım Muhammed Eyüp öyle güzel Kur'an-ı Kerim okuyor ki. Allah Allah dedim. Yani şu adam Medine toprağı da çok sıcaktır. Belki cesedi çürümüş gitmiş olabilir. Belki de Allah bazı hafızların cesedini çürütmezmiş. Belki de çürümemiştir. Onu bilmiyorum. Ama dedim, Hazreti sanki hayattaymış gibi bütün dünyaya Kur'an okuyor hala. Bütün dünya seyrediyor. Onun için insan öldükten sonra kendisinde geride ne kalacağının farkına varmalı. Ben bugünü yapıyorum da bu işleri. Acaba benden sonra insanlığa ne kalacak? Benle bitecek mi, bitmeyecek mi bu iş? Bir günah yolu açıyorsunuz, kapatamadan gidiyorsunuz öbür tarafa. Ya elhamdülillah bir sevap yolu, bir hayır yolu açıyorsunuz. Siz gidiyorsunuz ama yol devam ediyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. 400 sene olmuş vefat edeli kıymetli kardeşler. 400 sene sonra ne güzel. Hüdayi Hazretleri Allah öte alemden seyrettirse ne kadar mutlu olur, ne güzeldir ya. 400 sene sonra bizim mescitte sohbet ediliyor. Adımız anılıyor. Bize dua ediliyor her namazda. Değil mi? Ne kadar güzel. Her namazda şurada Hüdayi Hazretine dua ediliyor. Ayrıca bir kere daha hatırlatayım bunu. Daha evvel de söylemiştim. Bizim maşallah müezzinlerimizin bir güzel geleneği daha var. Bu camiden güzeran etmiş olan cemaatinde ruhlarına diyorlar. Ha inşallah 20, 30, 40 seneler sonra bu caminin müezzinleri yine aynı duayı yaparlarsa toprak altında bizlere de bir Fatiha gelir değil mi? Ne kadar güzel. Onun için insan hayatında dua alacak işler yapmalı. Öldükten sonra da hala duaya vesile olacak güzellikleri hayatta yaşamalı ki o dualar akıp gitsin. İşte bir kitap yazarsanız, ne bileyim bir talebe okutursunuz, bir yere bir hayırda bulunursunuz, bir güzellik yaparsanız, tatlı bir menkıbeniz olur söze başlarken. Allah rahmet eylesin, filan zaman şöyle bir abi vardı. Şu güzelliği yapmıştı, beni sohbete götürmüştü, bana Kur'an öğretmişti, bana yardım etmişti misal olarak. Beni güzel insanlarla tanıştırmıştı. Ve cümle böyle başlar, Allah rahmet eylesin derler. Siz belki toprak altında adeta toprağın yağmuru emdiği gibi o duayı emer gidersiniz değerli kardeşlerim. Hayatı ciddiye almak lazım. Ayet-i Kerime'de geçiyor. İnsanlardan öylesi vardır ki işin ucundan tutar. Yani tam sınırdadır. İtiverdim öbür tarafa düşer demek. Veya daraldı mı ipi bırakır. Hani biraz önce ip misalini vermiştim. Ama biri de vardı ki gövdesiyle yapışır böyle. Onun için Müslümanlığımıza, müminliğimize, ibadet hayatımıza, davamıza, heyecanlarımıza, hayırlarımıza böyle adeta parmaklarımızı birbirine ulaştıracak şekilde sarılmak lazım kıymetli kardeşlerim. Güzel sarılanlara Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri hem hayatlarında mutluluk veriyor, huzur hali veriyor, şükür hali veriyor. Ölümlerinden sonra da onları yine arkadan gelen rahmetlerle Cenab-ı Hak toprak altında besliyor. Onun için hakikaten kıymetli kardeşlerim bu hadis-i şerifte beyan edilen yani bir insan bir hayra vesile olursa, bir hidayete vesile olursa, bir güzelliğe vesile olursa, o güzelliğe tabi olanlardan Allah bir şey eksiltmez. Ama onlar yürüdükçe Allah ona vesile olan insanlara da yine ecir verir buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tabii bu işleri nasıl yapacağız? Biraz önce hani kendisi salih amel işleyen diye ifade etmiştim. Tebliğ hizmetinde arzu edilen neticeye ulaşabilmek için önce Kur'an ile meşguliyette duygu derinliğine ulaşmış, hassas bir gönle sahip olmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak gerekir. Hepimiz önce bu daveti kendimize yapacağız diye ifade etmiştim. Bu daveti ne diye yapacağız? Benim ahlakım Kur'an-ı Kerim ahlakına, yani Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü ahlaka benziyor mu? Zira İslam'ın en güzel tebliği kişinin adeta canlı bir Kur'an gibi yaşayarak İslam'ın güzelliklerini kendi hayatında sergileyebilmesiyle gerçekleşir. Onun için de Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh diyor ki konuşmadan İslam'ı tebliğ edin. Ya Ömer diyorlar nasıl hem dil diyorsun hem de konuşmayın diyorsun. Yok diyor halinizle, ahlakınızla. Evet biraz önce ifade ettim. Bazı insan şöyle bir size öyle bir güzellikle bakar ki dersiniz ki ya bu güzel baktı yani. Bir Müslüman bakışı bu. Ürkütmeyen, korkutmayan, içinde böyle adeta merhamet akan, şefkat akan bir bakış. Bir selam vermek, bir hediye. Bunlar hepsi nedir? Yani hem ümmetin kendi arasında güzelliklere davet hem de özellikle de dışarıdaki insanları, İslam'la buluşamayan insanları İslam'a davet hususunda. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda hakikaten bize özel vazifeler yüklüyor. Hadis-i şerifte yine buyuruluyor. Bizden bir hadis işiten, onu başkalarına ulaştırabilmek için aynen muhafaza eden kimsenin Allah yüzünü kıyamet gününde ak etsin. Çünkü kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki o bilgiyi bizzat işiten kimseden daha iyi anlar ve tatbik eder. Hatta bu hadis çok meşhurdur. Hatırında farklı rivayetleri var. Naddarallahu imren semi'a makaleti feva'aha thumma addaha ila men lem yesma'ha. Hani ayeti kerimede, Kur'an-ı Kerim'de biraz önce siyah yüzlerden, beyaz yüzlerden bahsetmiştim. Yine bir başka ayeti kerimede vücuhun yevmeydin nadara ila rabbiha nazira. Ve vücuhun yevmeydin basira tezunnu en yuf'ale biha fakira. O gün yüzler vardır, Rablerine nazar ederler. O nazardan dolayı da çok beşhuşturlar, çok sevinçlidirler. Ve yüzler vardır, buruşmuştur böyle. Sanki kendilerine işkence yapılıyor gibi. Onun için de Resulullah Efendimiz de o ayetteki kelimeyle uygun olarak yani o gün beşhuş yüzleri ulaşmak için buyuruyor ki benden bir hadisi duyup onu önce bizzat yaşayan sonra da onu bir başka yüreğe taşıyan insan kıyamet gününde inşallah o beşhuş yüzü insan olur diye. Bu Efendimizin bizlere yüklediği bir vazife. Tabii daha sonra da Efendimiz daha umumi olarak veda haçında en son sözleri burada bulunanlar bulunmayanlara burada duyduklarını ulaştırsınlar. Onun için de o 120 bin sahabi her biri farklı bir coğrafyalara İslam'ı taşımışlar. Kimisi ticaretlerindeki ahlaklarıyla, kimisi bizzat fiili cihatlarla, kimisi gerçekten mektuplar taşımak suretiyle o Cezire-tül Arab'ın dışına İslam'ı taşımışlar. Nereye taşımışlar hocam? Endonezya'ya taşımışlar. Neyle? Bir tüccarın ticaretindeki İslami hassasiyetiyle Endonezya İslam'la buluşmuş. Bir başka yerde bakıyorsunuz, orada da gitmişler. Yani oranın dilini öğrenip anlatmışlar. Özbekistan'a gitmiştik 1992 yılında. İlk böyle Rusya'dan koptuğu zaman da merhum Musa Efendi Hazretleri orada Pir Hanımız var. Hadi bir gidelim ziyaret edelim dedi. Daha Özbekistan'ın yeni bağımsızlığını kazandığı bir zamandı. Önümüze düştü mübarek. Böyle bizleri o Pir'i, yedi Pir'i ziyaret ettirmişti. Orada Semerkant'a uğradığımızda o günkü Semerkant bütçüsü dedi ki burada aziz bir sahabi var biliyorsunuz. Kusem İbni Abbas, Peygamberimizin amcasının oğlu, Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem. Bu zat dedi buraya gelmiş, 6 ay önce buranın dilini öğrenmiş. Kimseye bir şey söylememiş yani. Kimseye herhangi bir şeyden bahsetmemiş. Ben bunların dilini güzelce bir öğreneyim bakalım nasıl olacak bu. 6 ay sonra da öğrendiği dille de, onların halkın diliyle de buradaki insanları İslam'a davet etmeye başlamış. İnsanlar da zaten onun halini de görünce, sözüyle hali de bir zaten, söylediği kendi hayatında yaşayan bir insan, ne güzel şeylere davet ediyor bizi deyip, burada böyle adeta bir İslam güzelliği taşmaya, coşmaya başlamış demişti. Onun için dedim, bir kısmı gidip bizatihi mesajlar vererek, bir kısmı doğrudan doğruya ahlakıyla mesajlar vererek, bir kısmı da gerçekten biz buralarda İslam'ı anlatmalıyız deyip fiili cihatlarla Allah'ın dinini anlatmışlar. Peki bugün bizler ne yapacağız? Bugün bizler öncelikle kendi dünyamızda İslam'ın güzelliklerini yaşayacağız. Sonra yuvalarımıza, evlerimize bakacağız. Bizim evde hakikaten İslam'a bir davet ihtiyacı var mı yani? Çocuğumuzu namaza davet edebiliyor muyuz? Ailemizi bir takım yanlışlıklardan kurtarabiliyor muyuz? Mali ayaniyeden kendimizi kurtarabiliyor muyuz? Bir kendimizi İslam'a davet edelim, İslam'ın güzelliklerine. Sonra ailemize, çocuklarımıza, komşularımıza, herkesle böyle tartışacak, iddialaşacak, gedelleşecek halimiz yok. Ama vesileler bulup onunla davet edebiliriz. Netice olarak Rabbimiz inşallah bize İslam'ı güzel yaşamaya, sonra da bu dini başka yüreklere güzel bir şekilde taşımakta rol almaya bizleri muvaffak eylesin. Her sohbetimizin sonunda geçen hafta da arz etmiştim. Bu altın silsileden, bir büyüğümüzden, özellikle manevi hayatımızı ilgilendiren birkaç güzel kelamı taşımak istiyordum. Bazen ezan okunu veriyor, yarıda kalıyor. Onun için bugün 5 dakika evvel başladım. Altın silsilenin 19. piri Ubeydullah Ahrar Hazretleri. 1404-1490 yıllarında yaşamış. Hatta bir manevi işarete, bir manevi rivayete göre de İstanbul'un fethine de manen katılmış. Ama onun keyfiyetini bilemeyiz. Evet. Onunla ilgili farklı rivayetler var. Niye Ubeydullah Ahrar demiş bu zata? Şöyle diyorlar. Gönlü dünya malından ve iki cihan kaygısından azade olduğu için kendisine bu ismin verildiği nakledilmektedir. Yani tam manasıyla Ubeydullah Ahrar veya Hace-i Ahrar hürriyete kavuşmuş insan. Neyin hürriyetine kavuşmuş? Nefsinden kurtulmuş, gerçekten ebedi saadete bulmuş insan. Mal tahakkümünden, ondan sonra nefis tahakkümünden hürriyete ulaşmış insan. Buyuruyorlar ki, üç güzel sözü var bu zatın değerli kardeşlerim. Eğer kalp huzuru insanda sıhhatli ve genç iken meleke haline gelmezse, ihtiyarlıkta dimağ ve beden zafiyetinin ortaya çıkması sebebiyle bunun kazanılması daha zorlaşır. Öyleyse insan her güzelliği, özellikle de kalp huzurunu sıhhatli ve gençken elde etmeye gayret etmeli. Evet, sıhhatliken bir de gençken o huzur halini yakalamaya gayret etmeli. Zira her geçen saatimizi kontrol etmeli, gafletle mi yoksa huzurla mı geçirdiğimizin hesabını yapmalıyız. Buna seyri sülük dilinde muhasebe denir. Şayet vaktimizi gafletle geçirmişsek hemen tevbe istiğfar ile dönüp ameli salihlere devam etmeliyiz. İnsan şöyle bakacak, nasıl gidiyor? Geçen saatlerim nasıl geçti? Gafletle geçtiyse, hele hele Allah muhafaza bir günahla, bir yasakla geçtiyse o zaman hemen zaten tevbe rucu demek. Et-tevbe en-nedame ve rucu. Yani pişman olmak ve bir de o yaptığından geri dönmek demek. Sonra bir başka sözü bu mübarek zatın diyor ki, kulluğun hakikati tevazu, huşu, niyaz ve gönül kırıklığı ile Allah Teala'ya ilticadır. Bütün hemen hemen altın silsilenin büyükleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den iktibasen ve inikasen diyorlar ki, kulluğun hakikati tevazudur, boyun bükmektir, niyazdır ve gönül kırıklığıdır. İfademiz emir sıgasında bile olsa gönlümüz huzur halinde olacak. Bir şey ver ya Rabbi derken emirle ederek değil, talep ettiğimizin farkında olacağız. Emretmiyoruz haşa Cenab-ı Hakk'ı. Biz ona nasıl emrederiz ki? İltica ederiz. O halde kelimenin kendisi emir sıgasında olsa bile halimiz iltica halinde olmalı. Çok önemli. Yani kalbimiz ne istediğimizin farkında olmalı. İltica kalbin melekesi rükü. Saadetin elde edilmesi muhabbete bağlıdır. Muhabbetin teşekkülü de öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya bağlıdır. Resulullah'a tabi olmadan muhabbet teessüs etmez. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Ona tabi olun ki Allah sizi sevsin. Evet. İlahi muhabbet ancak ve ancak Resulullah'a ittiba ile mümkündür. Yani ittiba ne peki hocam? Onun söylediğini, onun gösterdiği şekilde yapmak. Biraz önce söylediğim gibi su böyle içilecekse ona uymak. Kendi keyfimize göre yaşamak değil ittiba. Onun istediği gibi, ondan görüldüğü şekilde. Sahabe öyle yaptı çünkü. Efendimiz'e tabi olmak da bunun usulünü bilmekle mümkündür. Bu usulü öğrenmek maksadıyla da hal ehli alimlerin meclisine devam etmek lazım. Şu demek bu, hal ehli alimlerin meclisine devam ederse insan, Efendimiz'e tabi olmanın usulünü öğrenir. Efendimiz'e tabi olunca da Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine ulaşır. Kademe kademe. Bu işin bir mektebi var. Bu işin mektebi, yani muhabbeti elde etmenin, Efendimiz'e ittiba etmenin mektebi, hal ehli salihlerin, alimlerin meclisine devam etmektir. Burada çok güzel bir beyan daha var Hazretin. Zaman zaman birçok kardeşimizden bunu duyarız bizler. Neyi duyarız? Vallahi hocam eskiden çok iyiydi benim halim. Fakat son zamanlar benim halimde bir bozukluk oldu. Ben kendimi beğenmiyorum. İyi, ne güzel. Beğenmemek de iyidir ama acaba bunun bir sebebi var mı? Ubeydullah Harar Hazretleri buyuruyor ki, salik bazen manevi halini kaybedebilir. Yani teheccüdüne kalkaması hale gelir. İbadetten zevk alaması hale gelir. Haramlara doğru meyiller başlar vesaire. Manevi halini kaybedebilir. Bunun sebebi ekseriyetle şu tür hareketlerdir. Yani üç sebep gösteriyor. Bugün ben de bunu okuyunca çok hoşuma gitti bu gerçekten. Daha evvel de okumuştuk ama demek geçmiş gitmişiz. Bir, İslami kaidelere aykırı fiillerde bulunmak, haram veya şüpheli bir gıda yemek gibi. Demek ki yediğimize dikkat etmezsek halimiz değişebilir. Bazen yediğimizde insanın gözü olur. Bazen bizatihi harama benzeyen, şüpheli olan bir lokma olur. Başka türlü sebepler olabilir. Onun için gıdalarımızla, yediğimiz, içtiğimizle halimiz arasında çok önemli bir bağlantı var. İki, kul hakkına girmek bir müminin gıybetini yapmak gibi. Kul hakkına gelince de insanın hali kaymaya başlıyor demek. Üçüncüsü de Allah'ın mahlukatına merhametsiz davranmak ve ona zarar vermek. Sebepsiz yere bir kediyi, köpeği bile rahatsız etmek gibi. Yani insanın hali bunlardan değişiyor. Gıdasına dikkat etmiyor. Ondan sonra kul hakkına giriyor. Allah'ın mahlukatına merhametsiz davranıyor. Farkına varmıyor bunları yaptığının. Sonra diyor ki hocam ya benim halim değişti. O zaman bak bakalım bir kul hakkı var mı üzerinde? Bak bakalım bir haram lokma girdi mi? Bak bakalım merhametin kaydı mı düştü mü? Onun için Cenab-ı Hak halimizi de muhafaza eylesin inşallah. Halimizi muhafaza etmek için de gayret edelim efendim.